Merhaba kıymetli izleyenler. Filistin'deki gelişmeleri konuşmak üzere gazeteci Turan Kışlakçı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün 7 Ekim'den bu yana tam 45 gün geçti. Son durum, ölen Birleşmiş Milletler personeli sayısı 104 olmuş. Son 45 günde 5500 çocuk, 3500'ü kadın olmak üzere 13.000 kişi öldürülmüş. 200 küsur doktor ve sağlık çalışanı öldürülmüş. 60 gazeteci öldürülmüş ve 30.000 yaralı var. Filistin kan ağlıyor. Daha doğrusu 100 yıldır kan ağlıyor Filistin. Fakat biz bu feryatları son günlerde daha çok duyar olduk sanki. Bütün dünya ülkelerinde, başkentlerde, önemli meydanlarda binlerce, on binlerce insan sokaklara çıkarak Filistin için eylemler yapıyorlar, mitingler düzenliyorlar. Ve bu Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetilmeksizin gerçekleşen eylemler. Malumunuz olduğu üzere bu saldırılar yeni değil, 100 yıldır devam eden, peyderpey devam eden saldırılar, vahşetler. Fakat toplum yönünde ilk kez bu kadar büyük bir reaksiyon görüyoruz sanki. Bunun sebebini soracağız. Öncesinde Filistin'deki son durumu kısaca bir değerlendirmenizi, sonrasında halkların Müslüm gayrimüslim farkı gözetmeksizin bu kadar tepki göstermesinin sebeplerini size soralım efendim.
Evet. Filistin aslında 1918'den beri Osmanlı o coğrafyadan çekildiği günden beri büyük katliamlara maruz kalmış bir coğrafya. İngiliz mandatörlüğü altında dahi binlerce insan hayatını kaybetti. 1920-1948 dönemleri İngiliz yönetiminin olduğu dönemlerdi Filistin'de. Yine o dönemde İngiliz teyarelerinin, İngiliz tanklarının birçok Filistin köyünü, birçok Filistin şehrini bombaladığını, 40 bin, 50 bine yakın Filistin'i öldürdüğünü biliyoruz. Birçok köyü de tahrip ettiğini. Dışarıdan da Yahudileri getirip bu coğrafyaya yerleştirildiğini.
18-19 arasında mı oluyor, çok özür dilerim?
1920-1948
arasında.
18'den sonra başlıyor fakat asıl 1920'de direniş başladıktan sonra. Filistinler bizde Kuvayi Milliye başladığı zaman orada da direniş hareketleri başlıyor. Birbirine paralel olarak başlıyor zaten bir şekilde. Biz Lozan'la direnişi durduruyoruz ve yeni bir devlet kuruluyor. Fakat Filistinliler bu direnişi bugüne kadar hala devam ettiriyor.
Konudan sapmadan çok hemen arada girmek istedim. Kuvayi Milliye'yi tek devam ettiren devlet Filistin'dir söyleminiz de var sizin.
Evet.
Bu o dönemde başlayan Kuvayi Milliye Osmanlı'nın topyekün verdiği bir mücadeleyi kastettiği için mi siz bunu ifade
evet,
ediyorsunuz?
Evet, kesinlikle. Çünkü Kuvayi Milliye sadece şu andaki sınırlar içinde dahil değildi. Suriye'de de vardı benzeri bir şey. Filistin'de de vardı. Zaten bizde milli mücadele içinde, Kuvayi Milliye hareketi içinde Araplar da var. Örneğin Mısırlı direnişler var. Şeyh Senussi var. Libya'dan gelip bütün milli mücadeleye katılan, bütün Anadolu'yu gezip insanları bilgilendiren Iraklılar var. Moritanya'dan, Arap dünyasının farklı ülkelerinden gelip direnişe katılan gençler var. Kimisi Türkiye'de, Anadolu'da katıldı. Kimisi Suriye'de ve farklı yerlerde. Örneğin İzzettin Kassam Suriyeli birisi. Fakat herkes Filistinli biliyor. Filistinli değil. İşte Kuvayi Milliye'nin bir parçası olarak o direnişi Filistin'de sürdürdü ve orada şehit oldu.
Halk yönüne tekrar dönecek olursak efendim.
Evet.
Halkların bu kadar aslında şu soruyla birleştireyim müsaadeniz varsa. Batı ve Arap toplumları arasında şu an medyanın belki bize gösterdiği mi böyledir? Bu popülasyonu bir köpürtmek midir emin değiliz ama. Batı toplumlarının Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki noktasında biraz daha yüksek dozajda tepki verdiği, daha büyük reaksiyon gösterdiği şu an görülüyor ya da gösteriliyor mu? Bunu da sormuş olayım. Halkların bu denli birleşmesini neye bağlıyorsunuz?
Aslında geçmişte de yine Filistin'e yönelik katliamlar olduğunda dünyanın her yerinde gösteriler oluyordu. Veyahut da dünyanın farklı yerinde aydın ve entelektüeller sokağa çıkabiliyordu. Ta bunu Endonezya'da, Malezya'da, Latin Amerika'da ciddi bir Filistinli popülasyonu var. Sokağa çıkmanın ana sebeplerinden o muharrik gücü Filistinli. Veyahut da 1900'lü Osmanlı çöküşünden sonra oraya göç etmiş Arapların hareketiyle başladı bunlar. Birçok Arap, Latin Amerika ülkesinde, Afrika'nın birçok yerinde benzeri şeyleri. Sadece sosyal medyanın etkisiyle bu yayıldı. Zulümler, şu anda yapılan katliam zulümün boyutu geçmişe nazaran daha büyük. Evet, geçmişte de benzeri büyük katliamlar yapıldı ama ilk kez bu kadar yüksek, her türlü teknolojinin, ağır silahların kullandığı ve küçücük bir bölgeye karşı kullanıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Geçmişte bile bu tarz saldırılar olduğunda Muhammed İkbal'den tutun da, Gandhi'den tutun da, Hindistan'dan, Nehru'dan tutun da, ta dünyanın Mandela'ya kadar dünyanın bütün liderleri kınamalar yayınlıyor. Filistin halkının yanında olduğunu ifade ediyorlardı. Ve bunu dile getiriyordu. Sosyal medyanın etkisiyle bu daha da yaygınlaştı bugün diyebiliriz aslında.
Şimdi liderler ve halk arasında da aslında mesafenin giderek açıldığı gözlemleniyor. Şimdi bu durumun Filistin özelinde diğer ülkeler açısından politik çıktıları olur mu? Bunu sormak istiyorum. Bu vesileyle başlayan ve her ülkenin kendi iç dinamikleri yörüngesinde değişebilecek başka hareketleri tetikleyebilir mi? Ve Arap coğrafyası bu dönemde bu hareketlilik sebebiyle Arap Baharı gibi bir durumu tekrar yaşar mı? Gözlemleriniz ne yönde?
Aslında dünya bir bahar yaşıyor. Sadece Araplar için değil. Dünya bir bahar yaşayacak. Bu hem siyasi arenada hem ekonomik, hem toplumsal, hem psikolojik, bütün alanlarda kendini gösterecek. Yani 7 Ekim öncesi dünyayla 7 Ekim sonrasındaki dünya çok farklı bir dünya artık. Ve dünya 300 yıldır, 200 yıldır Batı'nın bize dayattığı bütün kavramları bu dönemde ne kadar içi boş olduğunu gördü. Ve birçok şeyin perdesi düştü. Batı'nın bize dayattığı kavramlar, örneğin demokrasi, insan hakları, uluslararası kavramların içi boşaltıldı. Tamamen bunların boş kavramlar sadece yeşil, mavi gözlü, yeşil, sarı saçlı insanlar için geçerli olduğunu, aslında bu coğrafya insanların için olmadığını bizzat müşahede etti bütün dünya halkları. Ve Avrupa'daki halklar da buna tepki vermeye başladı. Biz bu kadar olamayız, bu kadar vicdansız mıydık biz diye onlar da tepki vermeye başladılar. Düşünsenize 5000 çocuğun şehit olmasının, şehit olduğundan bahsediyoruz ve konuşuyoruz. Buna vicdan olan her insan tepki verir. Ne olursa olsun. Ve şu anda dünya halklarının yaptığı bu. Ve artık çok bariz bir şekilde liderlerle halklar arasında, eskiden İslam dünyası için denilirdi bu. Bugün bütün dünya için geçerli. Avrupa, Amerika dahi. Örneğin Biden, Biden'a rağmen bütün Amerika şehirlerinde büyük gösteriler oldu. Amerikan halkının dünkü bir ankette CNN yayınlamıştı. %70 Amerikan halkı, Filistin halkı, gençleri Filistin halkının yanında. Bu bilinç çok önemli. Dünya yeni bir bilince uyandı. Ve bu bilinci yönlendirebilecek aslında ciddi bir mefkureye, yeni bir ülküye ihtiyaç var. Bunu yapabilecekler mi bilemiyorum.
Bu konuda da önemli eleştirileriniz var aslında aydın ve entelektüeller noktasında. O konuya da birazdan geleceğim ama öncesinde Orta Doğu rejimleriyle alakalı bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Orta Doğu rejimlerinin bu konuya duyarsızlığından sitemler, şikayetler malumunuz. Durum gerçekten böyle mi? Orta Doğu rejimleri özellikle Filistin konusuna lakayt mi davranıyorlar, duyarsızlaşmışlar mıdır? Eğer böyle bir durum söz konusuysa bunun nedenleri güçsüzlük mü, ideolojik bir nedeni var mı ya da ulusal, kendi ulusal çıkarlarına odaklandıkları için mi orayı artık görmezden geliyorlar?
Şimdi Orta Doğu ülkeleri dediğimiz zaman Arap dünyasını kastediyoruz. Arap dünyasında 23-24'e yakın ülke var. Bunların zaten hemen yarısı, zaten nüfusları 1 milyonu bile bulmayan, 1,5 milyonu bile bulmayan ülkeden bahsediyoruz. Fakat nüfusu büyük olan ülkelere baktığımızda neler oluyor burada? Burada tartışılması gereken şey bu. Mesela Mısır, Suudi Arabistan ve küçük bir iki ülke. Baktığınızda bunlar korkularından halkların yanında yer alamıyor ve Filistin yanında yer alamıyorlar. Çünkü Batı'yla bir endeksli bir çıkarları var. Hatta İsrail'le bile endeksli çıkarları vardı. Şimdi halklarla birlikte iş tuttuklarında kendilerinin de değişmesi gerektiğini biliyorlar. Bundan dolayı böyle bir şeyi ne şu anda ne durdurabiliyorlar, sadece sessiz kalıp bunu nasıl azami olarak durdurabiliriz, bunun mücadelesini veriyorlar. Yani
geçmişte verdikleri ödünlerden ya da bir tıkım anlaşmalardan dolayı artık bu desteği vermeleri mümkün görünüyor diyorsunuz.
Onların maddi olarak verdiği destek, Amerika'nın düşünün her yıl Mısır ordusuna verdiği ciddi oranda bir destek var. İsrail'den sonra en çok maddi destek alan ülkelerden bir tanesi. Şimdi para alan bir insan elbette ki amirine karşı veyahut da kendi o para veren kişiye karşı bir laf edemez. Şu anda Mısır'ın olduğu durum bu ama halka indiğinizde Mısır'daki El Ehli takımından tutun da birçok futbol takımı hemen her hafta çok büyük gösteriler yapıyorlar. Hatta Tahrir'e o Rabia olaylarından sonra ilk kez Tahrir meydanına insanlar çıktı, gösteriler düzenledi Mısır'da. Bunlar önemliydi. Şimdi bunlar gizlenmeye çalışıyor. Fakat Arap dünyasında bütün o baskıcı rejimlere rağmen halklar orada da sokağa çıktı. Örneğin Yemen'de 4 milyon insan yürüdü. Cezayir'de çok büyük gösteriler oldu. Fas'ta dün Casablanca'da yine oranın en büyük takımlarından birisinin çok büyük, on binlerce insan büyük gösteriler düzenledi. Fas hükümeti sessiz kalmasına ve İsrail yanında kısmen tavır sergilemesine rağmen. Fakat Fas halkı sokakta, Cezayir halkı sokakta. Evet, belli ülkeler, liderler çünkü biliyorlar ki Filistin yanında yer almaları demek kendilerinin de değişmesi demek. Çünkü halklara rağmen onlar iktidarda. Onları destekleyen Batı'ydı. Geçmişte askeri rejimlerdi. 50'li 60'lı yıllarda bu coğrafyada askeri rejimleri Batı destekliyordu. Şimdi belli siyasi liderleri destekliyor. Bu coğrafya değişimin içinde. Arap Baharı bir başlangıçtı. Evet, bazıları için kışa dönüştü ama Fransız devrimi de öyleydi. Devrim oldu. 5 yıl sonra tekrar kral geldi. Kralı tekrar halk devirdi. Tekrar gitti. 5. Cumhuriyet'ten bahsediyoruz şu anda Fransa'da. Devrimler böyledir. Bir anda gelir, tekrar tersine döner. Bir daha halk uyanır, bir daha ters. Çünkü ışığı gören halk, evet sindirirsiniz, öldürürsünüz, katledersiniz, hapsedersiniz. Ama bir gün bu tersine dönecektir. Kış henüz yaşanmadı. Bu coğrafya Osmanlı'nın sonrası 100 yıl suskunluğun bedelini ödüyor şu anda. Muhammed İkbal'in çok güzel bir şiiri var. Bahar gelecekse diyor, gelinciklerle gelir diyor. Lalelerle gelir. Çünkü kırmızıdır gelinciğin rengi ve baharı müjdeler o. Ve o kırmızı renk şehitlerin kanıdır diyor. Bahar gelecekse bir toplumda diyor şehitleri olmalı. Biz Çanakkale mücadelesini vermeden, Doğu cephesinde, Balkanlarda verdiğimiz o mücadelenin sonrası ayaktayız bugün. O şehitlerin nimeti sayesinde bugün varız biz. Şehitler olmadığı zaman siz var olamazsınız. Bu bir bedeldir ve Filistin'de 100 yıldır bedelini ödüyor ama bu 100 yıllık bedel bütün Arap dünyasının uyanışına, sadece Arap dünyasının değil, bilakis bütün dünyanın uyanışına sebep olacaktır. Sebebi de şu, çünkü Kur'an-ı Kerim o bölge için barekne havlehu diyor. Mescid-i Aksa ve etrafını biz mübarek kıldık diyor. Bu Bilad-ı Şam bölgesini kastediyor. O bu mübarek kılınan beldeler elbette ki sadece bölgenin değil, bütün dünyanın uyanışını getirecektir. Çünkü üç dinin de doğduğu yer ve bugün dünyada, bakın şu anda İsrail'e tepki verenler sadece Müslümanlar değil. Ciddi Siyonizm karşıtı Yahudiler de sokakta şu anda. Hristiyan halkları ciddi manada bir uyanış. Şu anda Katolikliğe, Protestanlara ciddi tepki var. Ortodokslar tamamen şu anda Filistin yanında büyük ekseriyeti. Bu yeni bir şey demek. Aslında şöyle diyebiliriz. Alexander Dugin'in, Putin'in fikir babası aslında bir yönüyle. Rusya'nın yeni jeopolitiğinin mimarlarından birisi. Şöyle diyor. Bu yeni aslında şu anda Filistin'in başlattığı şey, şeytanla inananların bir mücadelesi. Ve bu mücadele böyle gidecek.
Güzel bir tanımlama. Muhammed İkbal'den bahsettiniz efendim. Yazılarınızda ve konuşmalarınızda yine Muhammed İkbal'in ve o dönemde yaşayan bazı lider ve entelektüellerin açıklamalarını birleştirerek de çok güzel bir noktaya değiniyorsunuz. Muhammed İkbal'in de o dönemde İngiltere Kraliçesine bir mektubu var galiba. Evet. O konuda ne demek istersiniz?
Evet, 1930'ların ortalarında İngiltere iki tane bir rapor yayınlıyor. Biri beyaz rapor dedikleri, diğeri pil raporu dedikleri. Filistin'in Taksim planı. Daha düşünün 30'lu yıllarda, daha 47 Birleşmiş Milletler'in alt komisyonu bunu duyurmadan önce İngilizler buna hazırlık yapıyor. Muhammed İkbal de o dönem İngiltere Kraliçesi'ne mektuplar yazıyor. Mektupta ilginç, dikkatimi çeken şey şuydu. Sizler diyor, Arapları ve Türkleri birbirine düşürmek için bunu yapıyorsunuz. Yahudileri oraya yerleştirme, Siyonistleri oraya yerleştirme hedefiniz Araplarla Türkler kardeş olmasın, bir daha barışmasınlar diye. Fakat şunu bilin diyor, Filistin bir gün özgürlüğünü kavuşacak, Türkler ve Araplar dost olacak, yeniden kardeş olacaklar ve İslam dünyası yeniden uyanacaktır diyor. Mektubunda bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor Muhammed İkbal. Yine bir yerinde bu yaptığını şey sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya bir ihanettir diyor. Filistin'de Siyonistleri gelip zorla yerleştirmeniz, orada bir Siyonist devleti kurmanızın ana hedefi budur. Sizi kınıyorum diyor. Hem şiirlerinde hem de mektuplarında bunu defaatle dile getiriyor. Hatta o dönem daha 2. Cihan Harbi, Birleşmiş Milletler 2. Cihan Harbi sonrası. Ondan önce yine var. Adı Cemiyet-i Akvam. Cemiyet-i Akvam da üzerine yazdığı bir şiir var. Diyor ki Cenevre'de, merkezi Cenevre'de vardı çünkü Cemiyet-i Akvam'ın o dönem. Merkezi Cenevre'de olan Cemiyet-i Akvam'ın yapabilecek bir şey yok. Çünkü İngilizler onun parasını veriyor. Maaşlarını öldü diyor oradakilerin hepsini diyor. Onun için oradan Filistin'e bir hayır çıkmaz diyor. Tıpkı bugün Birleşmiş Milletler'den bir hayır çıkmayacağı gibi. Çünkü Merkezi Amerika'da. Merkezi Amerika'da ve Amerikalılar yönlendiriliyor. Hatta geçen yıllardaydı. Birleşmiş Milletler'den bir heyetle yaptığım görüşmede şöyle dediler. Turan diyor, biz Filistinler lehine. Çünkü doğru olan karar verdiğimizde dahi Amerikalılar bize baskı yapıyor. Maaşlarınızı biz ödüyoruz. Siz derhal görevden alırız diye baskı uyguluyorlar bize diyor.
Bu dönemde Birleşmiş Milletler'den de bazı istifalar söz konusuydu.
Tabii birkaç kişi istifa etti. Mektup yayınladılar ve Birleşmiş Milletler'in 200'ünü işaret ettiler. Zaten yıllar Cemiyet-i Akvam nasıl çöktüyse Birleşmiş Milletler de aslında çökmüştü. Çünkü düşünün 5 ana ülkeden bahsediliyor. Diğer ülkelerin bir hükmü yok. O 5 ülke ortak karar verdiğinde bir şeyler yapılıyor. Karar vermediğinde her şey tıkanıp kalıyor. Güney Sudan'ı ayırdılar Sudan'dan. Doğu Timor'u Endonezya'dan ayırdılar. Çünkü Müslüman ülkelerin bölünmesine bütün bu 5 ülke destek veriyordu. Fakat Müslüman ülkelerin sonuna geldiğinde yine bir çözüm üretemiyor. Keşmir'dir, Filistin'dir. Maalesef bir araya gelemiyor. Onun için dünya halkları, Filistinliler dahil başta olmak üzere kendi kuyruğunu artık kendileri kesmek zorunda.
Birleşmiş Milletler'in şu an halklar nezdindeki pozisyonundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Güvenirliği ne durumda? Batı için, Arap dünyası için, Türkiye için?
Birleşmiş Milletler aslında akademik dünyada da son 10 yıldır ciddi tartışma konusu. Ve artık değişmesi gerektiğini, artık fonksiyonel bir özelliğinin kalmadığı bütün dünyada ifade ediliyor. En basit örneği daha dün Birleşmiş Milletler Başkanı Mısır'a gitti. Refah sınırı kapsına girdi. Gitmek istedi fakat izin alamadı. İzin vermediler. Birleşmiş Milletler Başkanı dünyanın en büyük krizin olduğu bölgeye giremiyor. İzin verilmiyor. İnsanlar görmesini. Bu utanç olarak bile yeter ve Birleşmiş Milletler'in artık fonksiyonun kalmadığını bile gösteriyor. Ki Birleşmiş Milletler Başkanı Genel Sekreterinin açıklamasıydı. Dünyada Gazze'de büyük bir katliam var. Bunun durdurulması gerekiyor. Fakat biz bir şey yapamayız. Büyük bir insanlık, büyük bir imtihanda. Bize ey dünya devletleri, ey dünya halkları yardım edin deyip çağrıda bulunuyor. Bu bile kafi. Aslında Birleşmiş Milletler'in durumunu ortaya koyma açısından.
Bu noktada sizin önemli eleştirileriniz de var bu sürece. Özellikle Müslüman aydın ve entelektüeller noktasında büyük bir boşluğun varlığından söz ediyorsunuz. Daha önceki hareketlerde hatta aydın var, halk yoktu. Şimdi halk var, aydın yok şeklinde bir yaklaşımınız var. Aydın ve entelektüel yok derken neyi kastediyorsunuz? Aydın ve entelektüellerin sürece katkısı ne olurdu, nasıl olurdu?
Evet, şöyle diyeyim. 1930-40'lara bakın. Osmanlı'nın çöküşü sonrası. Çünkü halklar büyük şehitler vermiş. Toparlanmak istiyorlar. Fakat aydın entelektüeller var. Toplumları harekete geçirmek istiyorlar. Dünyanın her yerini dolaşıyor. Şekip Arslan'dan tutun da Aliyalara kadar. Daha birçok kişi. Fakat halklar o dönem hazır değil.
Ağır bedeller ödemiş.
Ağır bedeller ödemiş. Hapis yatmış bu insanlar. Birçok aydın entelektüel var o dönemde. Sokaktalar, insanlarla iç içe, hem bir yanda yazılar yazıyor, bir yanda da insanları aydınlatmaya çalışıyorlar. Fakat kitleler bunların arkasında da yok. Bugüne geldiğimizde kitleler sokakta, halklar sokakta, bir arayış içinde. Fakat aydın ve entelektüelin zihni mülevves ve müşevveş bir halde. Şüpheler içinde, mülevves yani kirli, paslı, müşeveş de tamamen karışık, karma karışık bir halde. Aydın entelektüel halkları sorguluyor. Ya niye sokağa çıktınız? Sizin işiniz yok mu? Bunun arkasında bir şey olmalı.
Toplumu bir şey yönlendiriyor.
Yani bunu birisi yönlendiriyor. Birisi yönlendiriyorsa bu halkları doğru şey için sokağa çıkmışlar. Sen de yönlendir onu. Daha doğru olana kanalize et. Aydın entelektüelin geçen yüzyılda görevi buydu. Fakat bugün bunu yapacağına sorularla uzakta duruyor. Kendi özel odasında ve hatta kendi o fil dişi kulelerinde sadece bu işi sorguluyor. Yönlendirmeye çalışmıyor. Halklara doğru bilgiyi vermiyor. Sadece sorular soruyor ve şüphe yayıyor.
Aydın ve entelektüellerin kendi zihin dünyalarında bir sabitesi kalmadı diyorsunuz.
Hem sabitesi kalmadı hem de neyin peşinde koştuklarının farkında değiller. Mesela dünyada bu kadar büyük gösteriler varken Karl Marx bunu görmüş olsaydı düşün. Engels'e hemen bir mektup yazar. Evladım Engels, bak dünyada büyük gösteriler var. İşçi devrimi, dünya devrimi yakın. Hadi sokaklara çıkalım derdi. Aydın entelektüelin görevi bu. Halkı bir yönden yönlendirirken kitleler bugün doğru bir şey için sokaktalar. Gazze'de büyük bir katliam var. Büyük bir zulüm var. Bunun arkasında emperyalizm var. Bunun arkasında siyonizm var. Ve bugün senin siyonizme ve emperyalizme karşı bir sözün olması gerekiyor. Aydın entelektüel neden bu oldu? Bu Hamas nereden çıktı? Filistinler neden bugün bu böyle bir şey yapıyor? Abi 100 yıldır bu var. Filistinliler daha geçen ayla 7 Ekim'den önce de 6 Ekim'e de bir bak. Dün önceki günde Hindistanlı bir stand-upçının çok güzel bir videosu yayınlandı. O Hindistanlı stand-upçı Hindu olmasına rağmen bakın bir stand-up bölümünde diyor ki bir çatışma var biliyor musunuz diyor. Soruyorlar Hindistan Pakistan mı? Yok diyor. İsrail Filistin çatışması diyor. Haber evet. Kimin yanındasınız diyor. Hepsi Filistin diyor. İsrail var mı diyor. Bir tanesi İsrail diyor. Peki neden İsrail'in yanındasın diyor. Çünkü diyor Filistinler çatışmayı ilk başlattı diyor. Sen diyor filmin galiba ortasından itibaren izledin diyor konuyu diyor. Ben de diyor bir filmin yarısından izleyince kötü adamlar hep iyi görürüm diyor. Ya filmin yarısından izlediği 7 Ekim'den itibaren izlediğinizde öyle gözüküyorsunuz. Ama 6 Ekim'de, 5 Ekim'de, 1 Ekim'de İsrailler Filistinli katletti. 4-5 Filistinli öldürdü. Her ay Mescid-i Aksa'ya saldırılar vardı. Her ay tutuklamalar vardı. İsrail zindanlarında 6000'e yakın Filistinli esir vardı. Bunları sen görmezsen sanki Filistinler bir anda saldırdı diye görürsün. Ve 2008'den 2006'dan beri de İsrail sık sık saldırdı Filistin'e. Gazze'ye sık sık bombalar yağdırdı. 2 yılda bir hatta bunu çimen biçme operasyonu adlandırıyor. 2 yılda bir Filistin'e bir saldırı düzenliyorlardı. Filistinler arada füze atıyordu, saldırıyorlardı ama büyük bir saldırıya bir türlü hazırlıklı değillerdi. İlk kez büyük bir hazırlık yaptılar ve saldırı düzenlediler. Şimdi İsrail şok yaşadı. Amerika şok yaşadı. Kardeşim sen bir Müslüman aydın entelektüel, sen niye şok yaşıyorsun ya? Bu saldırıyı düzenledikleri için bunu yapabilecek güçleri varsa yani tebrik etmen lazım. Çünkü orada işgalciye karşı bunu yapıyor, sivile karşı yapmıyor. O sivil diye uydurulan şeylerin hepsinin şimdi İsrail basını bile aslında o oradaki konserden Hamas'ın haberi yoktu saldırı düzenleyeceği. Fakat denk geldi o saldırının hazırlık yaptıkları güne. Fakat o gün öldürülenlerin birçoğu, o sivillerin hepsini öldürenlerin de İsrail olduğu, İsrail helikopterleri ve tankları olduğu ortaya çıktı.
Kendi
Filistinlerini vurdukları asla oldu. Sivillere yönelik. Yani bunu DAEŞ ile karşılaştırmamak lazım. Burada Filistinler İslam'ı iyi bilen, sivillere dokunmaması gerektiğini iyi biliyorlar bunlarda. Ve bunu yaptılar. Zaten bunu da defaatle ifade ettiler. Burada sivil ayrımı yapmayan çocuk, kadın dinlemeden öldüren İsrail, dünyanın artık bu tepkiyi vermesi lazım. Ve Filistinlerin sesinin artık gür dünyaya durulması lazım. Aydın entelektüelimizin zayıf kaldığı nokta ne Filistin tarihini bilir, Filistin'de kim kimdir bilmez. Filistin'de hangi yönetim var? Hala bazı aydın ve entelektüeller 1970'lerin 80'lerin kafasıyla Mahmud Abbas orada gider. Mahmud Abbas El Fethi içinde bile bugün seçim olsa %1-2 bile oy alabilecek potansiyeli yok. Arafat'ın bütün ekibi tasfiye edildi. Arafat'ı zehirlenerek öldürüldü. Ekibi tasfiye edildi. Mahmud Abbas İsrail ve belli Arap ülkeleri tarafından zorla orada tutuluyor. El Fethi'nin bütün liderleri şu anda hapiste ana. Mervan Barghouti'den tutun da. Ana ekibi hapiste. Sen bunu bilmezsen Hamas sanki şu anda geçmiş ana lokomotif El Fetih'ti. Fekiyon'u Filistin. Fakat bugün Filistin'i direniş örgütlerinin ana lokomotifi Hamas. Bunu görmeleri gerekiyor artık.
Birazdan soracağım sorular arasında aslında bu da vardı. Filistin'in yerel siyaseti, siyasetçisi, orada efendim bir denklem üzerinde söz hakkı olan hiçbir siyasisi yok mu diye bir soru soracaktım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Hamas işte niçin 7 Ekim'de bir saldırı başlattı şeklinde başlayan biliyorsunuz bir tartışma var. Özellikle aydın entelektüel diye tarif ettiğiniz, biraz önce eleştiri de yönelttiğiniz kesimden bu ifadelerden aslında çıkarılan bir şey var. Filistinlilerin son derece bilinçsiz insanlar olabileceği yönünde bir fikir çıkıyor buradan.
Evet.
Bir düşüncenin altyapısında bu var. Aslında Filistin halkının 100 yıldır bu zulme maruz kalması dolayısıyla ön sezi sahibi olan herkesin daha bilinçli olacakları yönünde bir kanaate erişmesi gerekir diye ben düşünüyorum kendi adıma. Fakat Hamas'ın bu saldırısıyla özellikle Siyonistlerin işte büyük proje diye adlandırılan bir projeye hizmet eder bir konuma geldikleri yönünde bilinçsizce hareketler silsilesinin neticesinde bu olayların var olduğuna inanan, bunu ifade eden insanlar var. Neler söylersin bu konuda?
Şimdi şöyle, İsrail 1948'de kurulduğunda Batı Şeria ve Gazze, Batı Şeria Ürdün'de kalmıştı. Hı hı. Gazze Mısır'da kalmıştı. Filistin'in diğer bölgelerinden mülteciler, insanlar canlarını kurtarmak için Gazze'ye akın ettiler. Çünkü Mısır denetimdeydi. 1967'ye kadar iki tarafta, biri Ürdün, biri Mısır'ın elindeydi. Gazze 1967'ye kadar Mısır'ın denetimindeydi ve Filistin'in diğer şehirlerinden, Yafa, bugün Tel Aviv denilen bölgeden, diğer bölgelerden, Bir Sab'a'dan, bütün o Filistinli mülteciler Gazze'ydi. Gazze nüfusu 10 bindi diyelim. Mültecilerle birlikte bir anda 50 bine, 100 bine çıktı. Şu anda 2,5 milyon nüfus var. 2,5 milyon Gazze nüfusunun %60-70'i mülteci, diğer Filistinli bölgelerden Gazze'ye gelen insanlar. Yine %60'ı kadın ve çocuktan oluşuyor. Çünkü orada çocuk nüfusu fazla ve %60'ı da kadın ve çocuktan oluşuyor. Bu kadar işte kadın ve çocuğun sivilin ölmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu. 1967'den sonra İsrail orayı işgal ettikten sonra Filistinler direniş hareketi başladılar. Fedainler dediler ilk başta. Hı hı. O zamanlar Filistin'in bütün farklı örgütleri, 20'ye yakın örgüt, sol gruplar, dini gruplar, El Fetih'in silahlı grubu, direniş hareketi ve fedain diyorlardı bunlar. Hı hı. Hep İsrail'e karşı mücadele ettiler. 2005 yılına kadar İsrail orada kaldı. Fakat Filistinler, o hatta aynı Batı Şeria'daki gibi bugün yerleşim birimleri vardı Gazze'nin sokaklarında. Her mahalle arasında bir yerleşim birimi vardı. Oradaki direniş grupları ciddi bir direniş gösterdi. 2005'te Ariel Sharon oradan çıkmak zorunda kaldı. Ve seçim oldu. Hamas orayı kazanınca bu sefer daha tertipledi, düzenli bir hale getirdi Gazze'yi. İsrail ne yaptı? O günden sonra Gazze'nin, dünyanın Filistin topraklarının %1,5'ünü oluşturuyor Gazze toprağı. Küçücük bir toprak. Etrafını duvarla kapattılar. Bir tarafta deniz, bir tarafta duvar, bir tarafta da Mısır vardı. Hı hı. Tamamen o küçük alana hapsettiler Gazze'yi. Dünyanın hemen hemen en büyük açık cezaevi haline getirdiler orayı. Gıda, ilaç sokumunu engellediler. Birçok şeyi engellediler. Hatta sularına bile engel olmaya çalıştılar. Elektriğine, suyuna. Hı hı. İsrail 17 yıldır bunu yapıyor. 17 yıldır Filistinler, bakın, direniş gösteriyor. Daha 67'den beri 100 yıldır bir direniş var ama Gazze'de bu ambargodan sonra bile 17 yıldır bir direniş gösterdi. Bütün ambargoya rağmen Filistinler. İsrail 6 kez bombaladı, yerle yeksan etti orayı.
Bir de kuşatmanın nasıl yapıldığına da dikkat edecek olursak orada. Sizin aslında güzel de bir ifadeniz var Gazze ile alakalı. Uzunlamasına 40 kilometre.
Evet. Enine 5 ile 10 kilometre.
5-10 kilometre arası.
Evet. 5-10 kilometre küçücük bir alanda.
Havadan, karadan, denizden.
Karadan, denizden bombardıman altında. Düşünün. Ben oradayken geceleri uyuyamıyordum. Neden? Çünkü gece mutlaka drone sesleri çıkıyor. Hı. Bilerek ses çıkarıyor.
Rutin
arı vızıltısı gibi rutin bir halde insanları uyutmamak için yapılan bir şeydi bu. Gecenin bir saatinde bir anda bir bina bombalanıyor. Burada birileri var diye biz geldik bombaladık diyor İsrail. Ve bunu sık sık yapıyordu. Filistinler her dönem 2006'dan sonra füzeler üretmeye başladılar. 2006-2007'den beri sık sık füze atıyorlar. Ve hep şöyle dalga geçiyor. Ya Filistinler teneke füzeler yapıyor. Bunun hiçbir faydası yok. Bilakis çok büyük faydaları oldu.
Evet, soba borusundan
soba borusundan yapıyorlar. Yok işte yeraltı kanalizasyon borularından yapıyorlar bunu deyip böyle bir şey vardı eleştiriye yönelik. Fakat bununla İsrail'e ciddi korku saldılar. Hı hı. Ve sık sık bu İsrail bombardıma 2008 saldırısı, 2011, 14, 16, 18, 2021 saldırısı ve şimdi 23 saldırısı. Filistinler arada sık sık İsrail'e saldırılar, operasyonlar düzenliyordu. İsrail savaş bitmedi ki orada. Hı hı. Bir işgal var ve işgale direnen Filistinliler var. Evet. Ve kendi topraklarını müdafaa eden ve sık sık Gazze'ye saldırı düzenleyen bir ülke var. Ve Filistinliler buna karşı kendini savunuyordu. Hı hı. Sadece Filistinliler 7 Ekim'de büyük bir artık biz buna karşı büyük bir saldırı düzenlemeliyiz dediler ve saldırı düzenlediler. Hı hı. Onun öncesinde de saldırı düzenliyorlar. Fakat ilk kez böyle büyük taktiksel bir şey düzenlediler. Bu dünya siyasetini alt üst etti işte burayı. Hı.
Bu kadar başarılı olması.
Başarılı olması. Çünkü yüzlerce İsrail askerini öldürdüler. Gazze'nin etrafını kuşatan bütün o karakolları bastılar, yerle yeksan ettiler. Sadece onunla kalmadılar. Bütün bilgisayar askeri İsrail Şimbet iç istihbaratı ile ilgili bütün Gazze'ye yönelik bütün operasyonun belgelerini ele geçirdiler. Hmm. Bütün Arap televizyonları bunu verdi. Bütün detaylara ulaştılar. Ve İsrail Gazze'ye yönelik o bütün komutanları yıllardır o yetiştirdiği adamlar hepsini öldürttüler. Hmm. Çünkü onlar günlük saldırı düzenleyen adamlardır ve bunları operasyon düzenledi. İsrail'in bütün iş dengesi alt üst oldu. Ne yapacağını bilemedi. Bütün istihbaratlar, dış istihbaratı, Mossad, iç istihbaratı, Şimbet, diğer bütün şeyler şok geçirdiler. Amerikan istihbaratı şok, bütün dünya şok yaşadı. Hmm. Küçük bir bölgede insanlar bu şuna inancın karşısında duramazsın. İster dünyanın en büyük ordusu olun. Hı-hı. İster dünyanın en güzel süper gücü olun, ister dünyanın en büyük istihbaratı olun. Bir avuç insan gelir sizi yerle yeksan eder. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da bizi buna böyle anlatıyor. Ve tarih de bize hep bunu böyle anlattı. Bütün tarih kitaplarına bakın böyledir. Çıkar bir avuç, firavunları devinir. Bir Musa çıkar, firavunu alt üst eder. İşte şu anda olan da şey de bu.
Şu an Hamas'ın özellikle esir takası konusunda geçtiğimiz 10-20 gün içerisinde esirlerin iade edildikten sonraki açıklamaları noktasında çok güzel bir profil çizdiği malumunuz.
Evet.
Orada ve öncesinde aslında birleştirerek sorayım. Hamas'ın 45 günü aşan inanılmaz bir direnişi var orada. Fakat dönemsel yükselişler gösteren saldırılar, bir takım müdahaleler söz konusu. Siz burada bir simetri görüyor musunuz? Bunların bir strateji ve plan dahilinde elbette ki çok sistematik ve planlı bir durum söz konusu, stratejik. Ama bu yaklaşımın gerektiği yerde Hamas'ın devreye girip biraz bekleyip şeklinde bir strateji öngörüyor mu, görüyor musunuz siz burada? Nasıl hareket ettiklerini
çok bariz bir şekilde ortada ki Filistin gruplar, Hamas başta olmak üzere bunu bir stratejiyle yaptı. Hı. Başından beri aslında bu strateji devam ediyordu. Hatta silahlanma şekilleri bile. Hı. Destek veren belli ki belli Müslüman ülkeler bunlara füze, silah desteği vermiş. Nereden sağlamışlar bunu? Sina Çölü üzerinden bunu Gazze içine sokmuşlar. İyi bir eğitim almışlar. Hem teknoloji anlamında bir eğitim almışlar. Ki 3-4 yıl önce Malezya'da Hamas'ın dronlarını yapan kişiyi Malezya'da öldürdüler. Hı. Yaptığı dronlar bugün birçok ülkenin, gelişmiş ülkenin yapamadığı dronlardı. Ve drone yapmayı öğrendiler. Füze yapmayı öğrendiler. Ve aynı zamanda teknolojiyle İsrail'in demir kubbe denilen şeyi onu yıktılar. Hatta ben Gazze'deyken şöyle bir şeyi başarmışlardı. Orada bunu gösterdiler bana. İsrail uydularına girip, uydularını kontrol edip, oradan İsrail televizyonlarına girip, İsrail televizyonuna İbranice mesajlar yayınlıyorlardı. Ve demir kubbeyi o teknolojiyle yıktı. Çünkü o teknolojik bir şey biliyorsunuz. Ve bugün, hatta dün Newsweek'te şöyle ana başında şu. Hamas'ın bu kadar üstün teknolojiyle bizim bu yüksek teknoloji çökertmesi bizde stratejilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini gösterdi. Hamas'ın şu anda sahip olduğu o bilgisayar, o teknolojik altyapı bizden daha ileride. Şimdi bunu tartışmaya başladı adamlar ve bunu da İsrail, Amerikalı da yetkililer şu anda bunu tartışıyor ve Newsweek'in bu haftaki sayısında ana konusu buydu. Şimdi bunu bir stratejiyle yaptıklarını zaten söylüyorlar. Hedef şu. Bir, Mescid-i Aksa'ya bir daha her hafta, her ay saldırılar olmasın. Oraya gidip kirletmeyin. Ramazan ayı geliyor. Adamlar Müslümanların gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'ya toplu girip, ayakkabılarla girip Müslümanları tartaklıyorlar. Müslümanları, yani bu kimliksizleştirme, Müslümanları tamamen buna alıştırmaya yönelik bir şey. İkincisi, her hafta onlarca Filistinli tutuklanıyor. Batı Şeria'da gaz bir şekilde Filistinliler bir yere gitmeye çalışıyor, tutukluyorlar. Üçüncüsü, hemen her hafta birçok Filistinli öldürülüyor. Sokaktan bir kız çocuğu veyahut da bir erkek çocuğu okulundan çıkıyor, eve giderken bir İsrailli yerleşimci veyahut da hırsız veyahut da İsrail askeri tarafından, işgalci bir İsrail askeri tarafından öldürülüyor. Niye öldürdün? O çocuk da gelecekte bu çocuğun ben İsrail askeri için sorun olacağını düşündüm, öldürdüm diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve her hafta siz bunu görüyorsunuz. Tabii ana sıkıntı şu. Bir kişi günde bir kişi, iki kişi ölünce dünya medyasının konusu olmuyor. Evet. Ama Filistinler bunu her gün yaşıyor. Her gün bir ailenin canı yanıyordu.
Evet. Şu an sağlık sistemi çökmüş.
Birçok anlamda sağlık sistemi çökmüş ve hastaneler çalışmıyordu. İlaç yok, elektrik yok. Buna izin vermiyor. Şimdi Filistinler buna tepki olarak bunu ortaya çıkar. Bu bir stratejinin bir parçasıydı. Çok barizdi.
Evet. Son olarak Hamas'ın medyada kendini daha evvelki durumlardan, Kasam Tugayları diyelim özelinde, daha önceki durumlardan çok daha iyi ifade ettiğini görebiliyoruz. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Medya ve Hamas.
Şöyle söyleyeyim. Diaspora halkları tarih boyunca her zaman için medyayı daha iyi kullanırlar. Bu bütün diaspora halkları için böyle. Özellikle kendi yetiştirim, çünkü şuna, ayakta kalabilmesi için kendi sesini duyurması gerekiyor. Bunun için en önemli argüman geçmişte kitaplardı, bugün medya. Medya ile sesini duyurma. Filistinliler bunu çok iyi biliyorlar. Ve Filistinliler bugün Arap toplumları içinde en eğitimli halk. Bakın Arap, %99'u üniversite mezunu Filistinliler. Okumak zorunda. Yaşayabilmek için, kendini ifade edebilmesi için. Ve bundan dolayı da medyaya ciddi yatırım yaptılar. Ve yıllardır bu alanda. Çünkü Filistinlilerin kayreks ettiği ya mühendistir, ya doktordur, ya da gazetecidir. Bugün Arap medyasına bakın. Bütün Arap gazetelerine, televizyonlara bakın. %50-60'ı Filistinlidir. Bugün Batı'ya gidin. Batı BBC'de çalışan veyahut da New York Times'ta çalışan Arap kökenleri varsa büyük ekseriyeti Filistinlidir.
Evet, ben de şimdi TRT 4'te bir arkadaşım var, onu hatırladım. Filistinli, evet. Siz deyince hatırladım.
Bakın bu işte bunun etkisi çok oldu ve diaspora halkı kendini ifade etmek zorunda da kaldığı için işte Filistinler de bugün diaspora yaşayan en büyük halk olduğu için ister istemez bunda güçlü olmaları gerekiyordu ve onu yapıyorlar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Filistin gündemini gazeteci Turan Kışlakçı ile konuştuk. Filistin gündemi programının yeni bölümünde tekrar görüşebilmek duasıyla hoşçakalın efendim.